İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 2.
Bölüm 2. Keven dikeni ağaçsız, kıraç yüksek yamaçların tepelerin bitkisi olduğu kadar uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarının da bitkisidir. Her birisi 3 karışla 5, 6, 7 karış çapında yuvarlak öbeklerdir. Bu öbekler ağaçsız, çalısız, yüksek dağ tepelerinde, yamaçlarında, derin bozkırlarda, yaylalarda küme küme biterler. Bazen 5, 10, 50, 100 öbek bir aradadır. Bazen de ağaçsız, çalısız, toprak silme kevenle döşelidir. Kimi zaman öbekler sık üst üste biterler. Kimi zaman da öbekler seyrek aralıklıdır. Aralıklar bir adımdan 10-15 adıma kadar çıkar. Her öbekte binlerce yaprak diken bulunur. Bu dikenlerin en az 30'u 40'ı bir sapın üstüne yıldız gibi biçimlice sıralanmıştır. Ana kökten böylesi saplardan yüzlercesi toprağın üstünde örülerek, keleplenerek yuvarlak, yumru bir öbek oluştururlar. Kevenin çiçekleri ise uzun saplarla bu diken yaprakların üstüne çıkarlar. Baharın ucunun gözükmesiyle yüksek yamaçlardaki, bozkırlardaki keven dikenlerinin yumuşak, ılık, incecik yeşili de ortalığı alıverir. Bu sıralar bozkıra, yüksek yamaçlara belli belirsiz tüten uçuk yeşil bir bulut inmiş gibi olur. Bu incecik yeşildeki diken yapraklar da bir yumuşacıktır. Gittikçe koyulaşan yeşiliyle birlikte bu yaprakların uçları da sertleşir, diken olgunlaşır, iğneleşir. Bitkiler koyu yeşildeyken keven öbeklerinden çiçekler fışkırıverir. Bu sefer de gene bozkırın ağaç bitmez yüksek tepelerin, yamaçların üstünü belli belirsiz içlerinde mavi çeli kıvılcımlar çakan pembe bulutlar örter. Öbeklerden yıldız yıldız diken yaprakların aralarından yükselen çiçek saplarının uzunluğu 5 santimden 25 santime kadar olur. Her sapta da 10-15, 20-30 çiçek bulunur. Bunlar çok koyu maviye kaçan pembe çizgili, içlerine bir karıncanın, küçücük bir arının girebileceği kadar küçücük pembe çiçeklerdir. Öylesine sıktırlar ki bu mavi kıvılcımlı çiçekler uçsuz bucaksız bozkırda ve dik yamaçlarda, yaylalarda uzun bir süre pembe pembe balkırlar. Öbeklerin altı kümelerin araları bozkır ve yayla böceklerinin, küçücük kuşların, hayvanların sığıncasıdır. Değirmen oluktan dolu dizgin çıkan atlı atını önce geniş bir düzlükten karşıdaki moraran dağlara sürdü. Kararan bir ormana girdiğinde ortalığa alaca gölgeler düşmüştü. Ormanın ucunda atın başını bir süre çekip bekledi. Orman hışırdıyor, derinden de uğulduyordu. Çok uzaklardan da aralıklarla bir kuşun sesi geliyordu. Atlı bu ormanı eskiden beri biliyordu ya, ikircikliydi. Onu izleyen jandarmalar içeride yoluna pusu kurabilirlerdi. Ormanı geçince belki de işler biraz kolaylaşırdı. İçeriye girmeyip sola aşağıya sapsa orası da tehlikeliydi. Oralarda ne bildiği bir köy ne de tanıdığı bir insan vardı. Sağ yanda gün doğusunda da kimseyi tanımıyordu. Bir bellisize atını süremezdi. Ormanı geçip de yaylalara ulaşırsa yörük çadırlarına, belki de Kerimoğlu'nun obasına varabilirdi. Yörüklere kavuşmak onun için kurtuluş demekti. Topal Ali de onu yörüklerde bulabilirdi. Bir ara dönüp koca Süleyman'ın köyüne gitmeyi düşündü. Ama orası çoktan jandarmalarca sarılmıştı. Bundan hiçbir kuşkusu yoktu. Faruk Yüzbaşı, Asım Çavuş onun yörüklere gideceğini de bilirlerdi ya, belki daha ormana ulaşamamışlardı. Altındaki at köpüğe batmış, göğsü inip inip kalkıyor, burun delikleri açılmış, seslice soluklanıyordu. Ormanı dolu dizgin çıkabilmek için kırk suyun yolundan başka bir yerden geçemezdi. Sık ormanlara, kayalıklara, çalılıklara at işleyemezdi. Atı bırakıp yaya olaraktan girse ormanın içine, bu ormanı çok iyi bildiği halde dışarıya birkaç günde bile zor çıkabilirdi. Atından inip onu bir çalıya bağladı, sırtını bir çınar ağacına verdi, oturdu. Ormanın uğultusu gittikçe artıyor, o kuşun boğuk sesi aralıklarla uzaklardan ormanı aşıp çıtırtılarla, başka seslerle birlikte geliyordu. Adam kulağını yere dayayıp bir süre ormanın derinliklerini dinledi. Uğultulardan, çatırtılardan, o kuşun sesinden başka sesler de arıyordu. Gene çok uzaklardan belli belirsiz bir çan sesi geldi kulağına. Çan üç kere öter gibi oldu, sonra da sustu. Adam kulağı yerde çan seslerini bir daha duyabilmek için bekledi bekledi ama bir daha o sesleri duyamadı. Bu çan sesleri bir devenin, bir katırın, bir sığırın çan sesleri mi, yoksa bir tekenin, bir keçinin çanının sesi miydi? Sesler o kadar uzaktan geliyordu ki ayırt edemedi. Sesler biraz yakın olsaydı bunu ayırt etmek çok kolay olurdu. Çan sesi bir duyulur gibi olmuş, sonra da hemen sönmüştü. doğrulup yukarısındaki çınarın geniş yaygın dallarına baktı. Ağacın yapraklarında en küçük bir kıpırtı yoktu ve en kalın, en uzun daldan aşağıya bir kırmızı karınca katarı yol yaptıkları gövdeye iniyor, oradan da çam pürlerinin öbek öbek yığıldığı bir başka ağacın altına doğru akıyorlardı. Küçücük yumru kırmızı sırtlarında son ışıklar ipiliyordu. Sırtını yeniden gövdeye dayayan adamı birden bir uyku bastırdı. Kısılmış gözlerinin önündeki yorgun at sağ art ayağını karnına çekmiş, tüyleri de domur domur olmuş, donu yağızdan karaya dönmüştü. Başını da uysal yorgun yere sarkıtmış, uzun yelesi toprağa değecek kadar aşağılara dökülmüştü. Adamın gözlerinin önünden kel hamzanın uzayıp safran sarısı kesilmiş, gerilmiş, bir ölüm çığlığına dönmüş yüzü durmadan geçiyor, kocaman ardına kadar açılmış ağzı pörtlemiş gözleriyle yalvarıyordu. Uçan kuştan, dosttan, düşmandan, yerdeki karıncadan car umuyordu. Adam yarı uykuda, yarı düşte bir insan canının ne kadar tatlı, vazgeçilmez olabileceğini, kimi insanların belki de büyük bir insan çoğunluğunun canlarını vermemek için ne kadar alçalabileceklerini ilk olarak düşünüyordu. İnsan canı bu kadar alçalmaya değer miydi? Ne pahasına olursa olsun insan yaşamını sürdürmeli miydi? Sıtmalar, hastalıklar, zulümler, buyruklar, açlıklar, yoksulluklar insan soyunun yaşama direncini kıramamış, insanoğlu kıyımlardan, aşağılamalardan, sakatlıklardan, kırımlardan sonra bile yaşamını sürdürmüştü. Bu korkunç güç, bu sonsuz direnç, bu yaşamak için katlanılan en aşağılık durumlar neydi, ne içindi? Kel Hamza atının önüne düşmüş köyü bütün bedeniyle korkuya kesmiş dolanırken, arada bir durup ona böyle bir öyle köpekçesine yalvarışla bakıyordu ki insan yüreği dayanamaz. Onu öldürmemek için kendisiyle çok savaşmış, sonunda da böylesine insanlıktan çıkmış bir insanın yaşaması haramdır diye düşünmüştü. Ali Safa Bey de onu görünce benim adım İnce Mehmet, beni bilebildin mi ağa deyince yüzü gerilmiş, kocaman olmuş, gözleri inanılmaz bir korkuda açılmış, açılmış, kapanmış. Bir ara bir göz açıp kapayıncaya kadarki bir sürede gözleri namluya inanılmaz bir yalvarışla dikilmişti. Bu bir anlık yalvarışta da belki insan soyunun düşebileceği en beter aşağılanma, alçalma vardı. Bu kadar alçalmaya değer miydi bir can? Can bu kadar her şeyden değerli miydi? Örneğin Hürü Ana böyle bir ölüm karşısında kalsaydı bunca alçaltır mıydı kendi kendine, canını bağışlayacaklarını da %100 bilse? Ya Topal Ali? Topal Ali deyince ikirciklendi, sonra da birden pişman oldu Topal için böyle düşündüğüne. Topal hiçbir zaman, hiçbir koşulda kendisini alçaltamazdı. Benim canım söz konusu olunca da yalvarmaz mı diye düşündü. O adama, beni öldürecek olana. Burada ikircikliydi, kesin bir şey düşünemedi. Ah şimdi Ferhat Hoca olsa da bütün bunları ondan sorsaydı. Mahpustaki hocayı düşününce yüreği sızladı. Hocacık o yumuşak ipek gibi adam şimdi ne yapıyordu acaba orada? Onu aşağılıyorlar mıydı? Yobazoğlu içeride ona gereğince hizmet edebiliyor muydu? Seyran onlara giyecek, para yiyecek götürebiliyor muydu? Hoca içeri girer girmez sigarayı terk etmişti. Oysa o sigara içmeyi ne kadar çok sever. Bir sigaraya sarılıp dumanı içine çekerken gözlerini yumup kendinden öyle bir geçerdi ki. Niçin sigarayı bıraktı acaba? Şimdi hoca içeride o güzel sesiyle gürül gürül Kur'an okuyor, bütün ayetleri de bir bir mahpuslara açıklıyordu. Hoca için bu dünyada akıllı, deli, büyük, küçük yoktu. O herkese yürekten konuşur, akıllı da, deli de, yaşlı da, çocuk da ondan nasibini kendi yeteneğince alırdı. Ferhat Hoca duyunca ne derdi acaba? O gene iki kişiyi öldürmüş, gene dağlara düşmüş, gene ölümle karşı karşıya gelmişti. Ama o öldürdükleri şimdi onun ardındaydılar ve kanına susamıştılar. Neyi halletmişti? Vay vay köyü kurtulmuş muydu? Ali Safa'nın yerine bir başkası gelmeyecek miydi? Kel Hamza'nın da yerine. Öyleyse bu savaşım ne içindi? Bundan sonra ne olacaktı? Şu anda gideceği bir yer bile yoktu. Ve jandarmalar şimdi onu belki dört bir yandan kuşatmışlardı. Köylüler onun parmağının ucunu görseler hükümete haber vermezler miydi? Uzak yemyeşil ince bir yoldan çelik mavisi kıvılcımlı pembe çiçekleri bir bulut gibi ağmış kevenlerin arasından yukarıdan aşağıya sırtlarında filintalar arka arkaya karınca katarları gibi sıralanmış köylüler iniyorlardı. Sayısız iniyor, Ali Dağı'nın önündeki düzlükte toplanıyorlardı. Ferhat Hoca bir tepenin üstüne çıkmış Kur'an okuyor, ardından da açıklıyordu. Sonra da boynunu uzatarak gırtlak kemiği inip kalka kalka insanlara yürekten kendi sözlerini söylüyordu. ve diyordu ki hiçbir umarsızlık elimizi kolumuzu bağlamamalı. Savaşmak haktır. Sonra da kalabalık seller gibi Toroslardan, ormanlardan, kayalıklardan, sel yataklarından aşağıya Çukurova düzüne iniyordu. İniyor Anavarza Ovası'nı, Yılan Kale ile Dumlu Arası'nı, oradan Kozan Altı'nı, oradan Misisi İncirli'yi, oradan da Akdeniz'e kadar o ovaları dolduruyordu. Kalabalık koca Çukurova düzünde sessiz bir deniz gibi dalgalanıyor, susuyordu. Anavarza Kalesi'nden Ferhat Hoca gök gürler gibi konuşuyor, güzel, akıllı, kanatlı sözler söylüyordu. Onun büyüsüne kapılan kalabalık da şehirler üstüne yürüyordu. Ferhat Hoca durmadan konuşuyor, onları yüreklendiriyor, kalabalık da bir sele kapılmışçasına durmadan akıyordu. Bütün Çukurova'nın göğünü bir toz bulutu kaplamıştı. Kalabalık şehirleri, köyleri içine alıyor, şehirler, köyler kalabalığın içinde yitip gidiyordu. Yüce bir dağın yamacında yanan, köz gibi bir sıcağın içinde kalan Mehmet, yukarıdan kopan bir sele kapılıyor, kökünden sökülmüş ağaçlar, kayalar, taşlarla birlikte sürüklenerek aşağıya hızla iniyor, sular onu yutuyordu. Ferhat Hoca da kurtarın, kurtarın o sellerin alıp götürdüğü kişiyi, İnce Mehmet'tir o, amanın kurtarın onu diye bağırıyor, kimsecikler de onun bağırmasına çağırmasına aldırmıyordu. Kalabalık donmuş kalmıştı, fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıyorlar, yerlerinden kıpırdamıyorlardı. At ayaklarının tapırtıları geliyordu çok uzaklardan. Ferhat Hoca kulağını yere dayamış dağların arkasını dinliyordu. At ayaklarının tapırtısı gittikçe yaklaşıyor, çoğalıyordu. Atlılar geldiler, geldiler, Mehmet'in başının üstünden dolu dizgin geçtiler. Atlılar geliyorlar, geliyorlar, Mehmet'in üstünden dolu dizgin akıp gidiyorlardı. Mehmet ise başını bir türlü kaldıramıyordu. Ortalığı kurşun geçmez bir karanlık basmış, göz gözü görmüyor, soluk da aldırmıyordu. Atlılar bir dursa da Mehmet bir başını kaldırabilseydi. Karanlığın üstüne kırmızı sası sası kokan bir kan şorluyor, Ali Safa'dan Kel Hamza'dan şorlayan kan hiç durmuyordu. Kanın altından jandarmalar ve Faruk Yüzbaşı çıkıyordu. Öfkeli gözleri, kırmızı çizmesi yalım gibi şaklayan kırbacıyla. Birden üstünden geçen at ayaklarının sesi kesildi. Kalabalık çekildi gitti. Karıncalar da yuvalarına çoktan dönmüşlerdi. Kan yağmuru durdu. Ali Safa Bey, Kel Hamza gözleri ağızları kocaman kocaman açılmış öyle ortalıkta kala kaldılar. Sessizlikten de beter çın çın öten bir sessizlik ortalığı alıverdi. Mehmet uçsuz bucaksız mağrıptan maşrika kadar silme bir düzlüğün ortasında kalıverdi. Üstüne çok mavi bir gök bütün ağırlığıyla usul usul iniyordu. Mehmet o yana kaçıyor, üstüne inen yoğun mavi bir mermer taş gibi ağır gökyüzünün altından kurtulamıyordu. O yana kaçıyor, kurtulamıyor, bu yana kaçıyor, sağa, sola. Ortalıkta dört dönüyor, bu ovanın üstüne kapaklanmış gökyüzü ona soluk aldırtmıyordu. Gökyüzünün bir yanı denize iner, derin suyu bütün ağırlığıyla ezerken, tepeler, dağlar, kayalar, ağaçlar dümdüz olurken, orman titredi, sallandı, ağaçları yattı yattı kalktı büyük gıcırtılarla. Dünya çatırdamaya, yer yerinden oynamaya başladı. Mehmet de oturduğu yerden tam bu anda ayağa fırladı. Az ilerisindeki at kulaklarını dikmiş, başını kaldırmış, ormanın derinliklerine bakar gibiydi. Sonra birden eşinmeye başladı, ardından şaha kalktı. Fokurtularla burnundan soluyor, eşiniyor, tepiniyor, yularını koparıp kurtulmaya uğraşıyordu. Mehmet yarı uykulu, yarı uyanık, yarı düşte kulak verip ormanı dinledi. Karanlık iyice çökmüş, orman koygun koygun uğulduyor, o tek başına uzaklarda öten kuşun sesi gene geliyordu. Ortalıkta atı böylesine tedirgin edecek hiçbir şey yoktu ya, böylesi soylu atlar 40 günlük yolda yaprak kıpırdasa sezerler, burun delikleri alabildiğine açılırdı. Tetikte olmak gerekti, atla gittikçe azgınlaşıyor, yerinde duramıyordu. O eski kendi yöresinde dönme deliliğine iyice kapılıp gitmişti. Şimdi yularından kurtulsa varır şu alanda durur, kendi yöresinde bir topaç gibi döner dururdu. Biraz daha vakit geçerse azgın ata yaklaşmanın hiçbir olanağı kalmayacaktı. Mehmet'in apış arası bacakları koparcasına ağrıyordu. Günlerce yol yürüdüğü halde bacakları hiçbir zaman böylesine hamlamamış, bedeni hiç böyle taş gibi ağırlaşmamıştı. At gittikçe azgınlaşıyor, yuların çevresinde dönüyor, ön ayaklarıyla havayı dövüyor, burnundan fokurtusu ta uzaklardan duyulacak biçimde soluyordu. Mehmet artık hiçbir şey düşünemezdi. Birden yerinden fırlayıp yuları çalıdan çözdü, ata atladı, geldiği yöne dönüp Ali Dağı'na doğru sürdü. Hızla giden at bir sel yatağını geçerken ürküp olduğu yerde direkledi. Mehmet az daha yere düşüyordu, zor kurtuldu. Atın başını ormana çevirdi, ormana hızla girdi. Yanından yönünden su gibi orman akıyor, gittikçe hızlanan atın yeli onu bir hoş üşütüyordu. Kulağının dibinden de kurşun seslerine benzer cıv cıv bir takım sesler geçiyor, üstüne yapraklar dökülüyor, bazen yumuşak bazen de sert, onu sarsacak öbür yana yatıracak kadar sert dalları sıyırıyordu. Kulaklarındaki uğultu artarken uzaktaki kuşun sesi de yaklaşıyordu. Kısılmış gözlerinin ucuyla yanda bir ışık gördüğünü sandı. Bir anda da orayı geçti. Bir ışık, ardından bir ışık daha, bir ışık daha. Belli belirsiz ışıkları ardı ardına geçiyor, ışıklar birbiri üstüne yıkılıp karman çorman oluyordu. İncecik bir çiğirden gittiğini, üst üste küçük suları geçtiğini biliyor, nerede olduğunu az çok kestiriyordu. Belinin ortasına az önce giren sancı da onu kıvrandırıyordu. Bir süre sonra sancının geçtiğini anlayınca sevindi. Atı tekmelemenin hiçbir gerekliliği yoktu. At boynunu alabildiğine uzatmış, burnundan gürültülü sesler koyvererek yününü doğrultmuş gidiyordu. Atın da kendisinin de ter içinde kaldığını anladı. Gittikçe bütün bedeni uyuşuyor, atın böğürlerini sıkan bacakları feldir diyordu. Böyle uyuşmuş atı ne kadar sürdüğünü bilemeden gidiyor, at küçük suları, hendekleri, önüne gelen kütükleri, küçük kayaları, sel yataklarını atlarken, yanına, başına, sırtına dallar sert sert vururken altındaki atın farkında oluyordu.
Ayrım sonu.